Kitabın adı Türk İstihbarat Tarihi. Yazarı Kaya Karan. 4. Ayrım. 2. Mahmut Han, 1808-1839, Son Zamanı ve Abdülmecit Han'ın 1839-1861 Sultanlığı sırasında Osmanlı idaresi, devletin yönetiminde bulunan casusların varlığından haberdar oldu. Gülhane Hattı Hümayun'u açıklayan Mustafa Reşit Paşa, bu çevrelerin desteğiyle iktidar olmuştur. Mustafa Reşit Paşa'nın aşağıdaki sözleri çok manidardır. Bir vezirin ülkesi için iyi şeyler yapması, yabancı ajanların rakiplerini tahrik ederek türlü entrikalarla vezirin sultan nezdinde itibarını sarsmıştır. Mustafa Reşit Paşa'nın bu itirafı casusların Osmanlı yönetiminde bulunanları istenilen şekilde yönlendirme çalışmasının o yıllarda Osmanlı idaresi üzerinde önemli tahribatın yaptığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Osmanlı idaresinde devlet içinde yapılan haber toplama faaliyetleri dedikodu ve gammazlama muhbirliği şeklinde olmuş, muhbirliği daha ziyade kullanan yöneticiler, yerlerini sağlamlaştırmak ve sultana şirin gözükmek amacıyla bu tür hafiyecilik yolunu yaygın olarak kullanmışlardır. Yabancıların casusluk faaliyetlerinin arttığı Sultan Abdülmecit 1839-1861 döneminde Balkanlardaki ayaklanmaları kontrol amacıyla Fransız gizli servisine benzer bir teşkilatın kurulduğu, sonra kapatılıp bilahare Sultan Abdülaziz 1861-1876 döneminde 1863'te tekrar açıldığı, başına Baron C adlı birinin getirildiği, bu şahsın ülke aleyhine faaliyette bulunması sebebiyle görevine son verildiği, Sultan II. Abdülhamit 1876-1909'un özel doktoru Rum asıllı Mavroyani Paşa tarafından iddia edilmektedir. Bu iddia doğruysa, Osmanlı Devleti'nde ilk defa modern bir istihbarat teşkilatı kurma çalışmalarının Sultan Abdülmecit döneminde başladığını söylemek mümkündür. Bilahare Alman polis teşkilatı örnek alınmış, istihbarat çalışmaları için Alman istihbarat uzmanlarından faydalanılmıştır. Bu çalışmalarda bulunan Alman uzman von der Goltz, Osmanlı'nın casusluk ve haber alma sistemi konusunda şunları söylemiştir. Sultanlar hakimiyetini korumak için hafiyelik sistemine önem vermişlerdir. Hafiyelik 2. Abdülhamit devrinde tepe noktaya ulaşmıştır. Osmanlı idaresinde etkili bulunan memurlar, gözcüler kanalıyla takip edilir, sultanın aile efradı dahi hafiyelerce izlenir. 2. Abdülhamit'in casusluk ve hafiye teşkilatı, Yıldız İstihbarat Teşkilatı, kendi halkı aleyhine işliyor. Osmanlı ile savaşacak devletler hakkında çalışma yapmak akla bile gelmiyordu. Başta Rusya, İngiltere ve Fransa olmak üzere, hasta adamın mirasını paylaşmak üzere casusluk faaliyetinde bulunuyorlardı. Türkiye'de azınlıklar, Türklere düşman oldukları için, 1. Dünya Savaşı süresinde, itiraf devletleri kendi elemanlarından casus kullanmaya lüzum görmediler. Ermeni, Rum ve Yahudileri casus olarak kullandılar. Osmanlı Devleti'nin 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yakın ilişkiler içinde bulunduğu Fransa Kralı 1. François'a tanınan kapitülasyonlar, 1579'da İngiltere, 1615'te Avusturya, 1680'de Hollanda, 1737'de İsveç, 1740'da Sicilya, 1746'da Danimarka, 1761'de Prusya, 1728'de İspanya, 1783'te Rusya, 1823'te Sardunya, 1830'da Amerika Birleşik Devletleri, 1838'de Belçika, 1843'te Portekiz, 1855'te Yunanistan, 1858'de Brezilya, 1870'te Bavyera'ya tanınmıştır. Osmanlı ekonomisi sömürgeleştirilmiş, bu ayrıcalıkların kaldırılması istenmesine rağmen bu ülkelerin baskısıyla mümkün olmamıştır. Borç batağı içine saplanan Osmanlı idaresi 20 Aralık 1881 tarihli Muharrem kararnamesi ile Duyun-u Umumiye İdaresini borçların tasfiyesi ve ödenmesi kurmuştur. Bu kurum içinde bir Osmanlı memuru danışman statüsünde bulunmuş, geri kalan çalışanları yabancı uyruklu oldukları değerlendirilirse, bu kurumun Osmanlı borçlarını ödemek için devlet vergileri, gümrük resimlerini toplama hakkına sahip olması, Osmanlı Devleti'nin nasıl bir çıkmaz içinde olduğunu göstermektedir. Osmanlı Devleti milliyetçilik problemleriyle sarsılmakta, Bulgarlar, Yunanlar, Arnavutlar, Karadağlılar, Sırplar, diğer yanda ise Araplarla mücadele etmektedir. Öte yandan ekonomisi, sosyal yaşamı, teknolojisi, eğitimi, sistemi ayakta tutan askeri gücü çökmüştür. Kapitülasyonların kaldırılışı 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Said Halim Paşa hükümetinin 13 Ekim 1914'te aldığı tartışmalı kararla mümkün olmuştur. Yabancı devletlerin Osmanlı Devleti'ndeki tahribatına örnek teşkil etmek üzere bu bölümü M.Ö. 500 yıl evvel yaşamış olan Çinli Sun Chu'nun koyduğu politik ve psikolojik yıkıcı faaliyet kurallarından bir pasajla bitirelim. Savaşmadan bir düşmanın direncini kırabilmek için büyük sanat yoktur. Savaştaki taktik sadece savaş alanı için gereklidir. Gerçek ve sürekli bir zafer ancak dolaylı taktikle kazanılabilir. Düşman ülkesinde değerli olan her şeyi yok edin. Büyük güçlerin ajanlarına suçlar yükleyin, durumlarını bozun, itibardan düşürün, kendi halkı karşısında aşağılayın. En aşağı düzeyde olanların bile yardımına sırt çevirmeyin. Bu kimsenin mensup olduğu ülkelerin mekanizmasını işletmemek için elinizden geleni yapın. Çözülmeleri yaygın hale getirin. Düşman halkını birbirine düşürün. Gençleri yaşlılara karşı çevirin. Düşman kuvvetlerinin silahlarını, stoklarını ve disiplinini bozmak için her çareye başvurun. Eski gelenekleri ve inandıkları tanrıları yıkın. Haber ve onu sağlayacak elemanların temini için vaat ve armağanlar vermekten kaçınmayın. Gizli ajanlarınızı her yöne salın. Para ve söz vermekten çekinmeyin çünkü karşılığında çok şeyler kazanırsınız. Politik, psikolojik ve yıkıcı bölücü faaliyetlerle ilgili kurallar bugünkü dünya düzeni içinde geçerliliğini muhafaza etmektedir. Türk İstihbaratı'nın tarihçesi. Türk İstihbarat Örgütleri Osmanlı Devleti tarafından resmi olarak kurulan Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve Teşkilatı Mahsusa'dan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluşuna kadar muhtelif gelişmeler kaydetmiş ve değişik isimlerle anılan istihbarat grup ve örgütleri tarihi süreç içinde faaliyet göstermişlerdir. Bunlar 1. Yıldız İstihbarat Teşkilatı, 2. Teşkilatı Mahsusa, 3. Karakol Cemiyeti, 4. Çeşitli istihbarat grup ve hücreleri, 5. Askeri Polis Teşkilatı, 6. Emniyet Umumiye Müfettişlikleri ve Matbuat İstihbarat Umum Müdürlüğü, 7. Tetkik Heyeti Amirlikleri, 8. Genelkurmay Başkanlığı Geçit Teşkilatı, 9. Müdafaa-i Milliye Müsellah Müdafaa-i Milliye Grubu, MM-MIM-MIM, 10. Milli Emniyet Hizmetleri MEHMAH, 11. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı MİT. 1. Yıldız İstihbarat Teşkilatı 1880-1908. 2. Abdülhamit 1876-1909 döneminde Osmanlı Devleti'nde devlet istihbaratı gelişmiş fakat özel çıkarlara hizmet eden bir araç olarak kullanılmıştır. Balkanlardaki milliyetçilik hareketleri, bunları destekleyen Avusturya ve Rusya'nın faaliyetleri gibi dış olaylarla ülke içindeki komploları ortaya çıkarmak için Abdülhamit Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kurmuştur. 1880-1908. 2. Abdülhamit hatıralarında, yabancı devletler kendi emellerine hizmet edecek kimseleri vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişlerse, devlet emniyet içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir istihbarat teşkilatı kurmaya bu düşünceyle karar verdim. İşte düşmanlarımın jurnalcilik dedikleri budur diyerek istihbarat örgütüne neden ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir. İlter Doktor Erdal, MIT'in tarihçesi, MIT yayını, Ankara, Ocak 2002, sayfa 6. 2. Abdülhamit tahta kaldığı 30 yıllık süre içinde kurduğu istihbarat ağının yardımıyla devleti idare etmiş, bu süre zarfında Osmanlı Devleti fazla bir toprak kaybına uğramamıştır. Bu dönemde iki türlü casusluk vardı. Biri, sultan adına çalışan ve daha çok hafiye denen kişiler, diğeri, sultana karşı olanlar ve çoğunlukla azınlıklar arasında yetişenlerdi. Ayrıca casusluk örgütleri de ikiye ayrılmıştı. Bunlar, dış politika ile ilgili olan casuslar, diğeri ise sultanın özel yaşantısıyla ilgilenenlerdi. Osmanlı'da ilk gizli polis teşkilatı 2. Abdülhamit devrinde İngiliz elçisi Stratford Canning'in telkiniyle kurulmuştur. Bu konuda 1891 yılında Sultan 2. Abdülhamit tarafından hazırlatılan, yazarı konusunda net bilgi bulunmayan 51 sayfalık bir kitapçık bulunmaktadır. Fransız Ulusal Kütüphanesi'nde kıymetli kitaplar bölümünde halen iki nüshası saklanan kitapçık, Osmanlı gizli polisinin öyküsünü anlatmaktadır. Bu kitabın Sultan 2. Abdülhamit'in özel doktoru, Mavroyani Paşa tarafından yazıldığı iddia edilmiştir. Kitabı Fransız Ulusal Kütüphanesi'ne gönderen kişinin Mavroyani olduğu belirtilmiştir. Kitap 2. Abdülhamit'in isteğiyle hazırlandıktan sonra yine sultanın isteğiyle toplatılmış ve yok edilmiştir. 2. Abdülhamit'in sıkı çalışan istihbarat örgütüne karşın Osmanlı Devleti aleyhine faaliyet gösteren, devlet topraklarından pay almak isteyen azınlıklar da gizli faaliyetlere yönelmişlerdir. Bu faaliyetlerde en çok kullanılan Yahudilerdi. Filistin topraklarını Osmanlı Devleti'nden satın almak isteyen Yahudilerin 2. Abdülhamit tarafından geri çevrilmesi onları kızdırmıştı. Emanuel Karasu adındaki Yahudi Abdülhamit'i tahttan indirmek için birçok hareketin içine girmiştir. Yıldız İstihbarat Teşkilatı hasım ülkelerin istihbarat ve Balkanlardaki isyanları kontrol dışında 2. Abdülhamit'in kendi tahtına yönelik komploları da ortaya çıkarmakla yükümlüydü. Yıldız İstihbarat Teşkilatı, Avrupa'da kendisine karşı gruplaşan Jön Türklerin bulunduğu Paris, Londra, Brüksel, Cenevre ve Kahire gibi şehirlerde bahse konu kişilerin faaliyetlerini kontrol ediyordu. İlter Doktor Erdal MIT'in tarihçesi MIT yayını Ankara Ocak 2002, sayfa 7-8. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Makedonya'da başlattığı hareket sonunda 23 Temmuz 1908 tarihinde 2. Meşrutiyet'in ilanıyla 2. Abdülhamit'in 33 yıllık saltanat dönemi sona erdi. İttihat ve Terakki yönetimi etkisiyle Meclisi Vukela Bakanlar Kurulu'nun 29 Temmuz 1908 sayılı kararnamesiyle Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetine son verilmiş, 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle teşkilata ait yüz binlerce rapor, jurnal yakılmıştır. Adı geçen eser sayfa 7-8. 2. Teşkilat-ı Mahsusa 5 Ağustos 1914-1918. 20. yüzyılın başıyla birlikte kendini çağın gereklerine uyduramayan Osmanlı Devleti dağılma döneminden çöküş dönemine girmiştir. Ardı ardına yaptığı savaşlar sonucunda kaybettiği topraklarla iyice zayıflayan Osmanlı Devleti'nin yönetimine 2. Meşrutiyet'in ilanıyla İttihat ve Terakki Partisi geçmiştir. Genç, dinamik ve idealist kişilerden oluşan parti yönetimi, hiç değilse Türk ulusunun hakim olduğu toprak parçalarındaki hakimiyetini korumak amacıyla çeşitli faaliyetlere girmişlerdir. Mevcut toprakları korumak amacıyla İslam Birliği, Pan-Türkizm gibi görüşleri benimseyen yönetim bu fikirlerin propagandasını yapmak, kendilerine destek sağlamak için ve ülke çıkarlarını gözetecek haber almaya yönelik çalışmalara başlamışlardır. O zamana kadar Osmanlı Devleti'nin Avrupa dışında politik, ekonomik ve askeri alanda çalışan istihbarat örgütü yoktu. İttihatçıların ileri gelenlerinden Enver, Talat ve Cemal Paşalar, kendilerine bağlı istihbarat teşkilatları oluşturmuştur. Bu teşkilatlar, Osmanlı Genelkurmayı'yla Dahiliye Nezaretinin güvenlik ağlarıyla sıkı bir bağlantı içindeydiler. Enver Paşa'ya bağlı olan teşkilat-ı mahsusa hem 2. Abdülhamit'in hafiye sisteminin devamı hem de Avrupalı tarzda istihdam edilmiş yeni bir teşkilattı. Bu teşkilat, daha sonraki yıllarda Osmanlı Devleti'nin resmi istihbarat örgütü olarak Türk istihbarat tarihi içinde yerini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu çeşitli ırk ve milletleri barındırmış, 3 kıtaya 3 asır boyu hükmetmiş, duraklama ve gerileme devirlerinde yabancı ajanların ülkesinde karışıklık çıkarması devleti idare eden kişilerin yetersizlikleri, ülkeden toprak kayıplarına sebep olmuş, düşmanın faaliyetlerine engel olmak, onları çökertmek maksadıyla bir gizli teşkilata ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa'yı 1. Dünya Savaşı'ndan önce Harbiye Nazırı, daha sonra Başkumandan Vekili Enver Paşa kurmuştur. Teşkilat-ı Mahsusa zaman zaman Umur-u Şarkiye, Fedai Zabıtan, Batı Trakya Geçici Hükümeti şeklinde de adlandırılmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa'yı İngilizlerin meşhur Intelligence Servisine benzeterek Osmanlı Devleti'nin hasım olan veya hasım olması muhtemel muhtelif devletlerde karşı propaganda yapmak, askeri sırları ele geçirmek, bu ülkelerde bulunan Türkleri ayaklandırmak, bütün Müslümanları bir bayrak altında toplamak, Türk ırkını siyasi bir birlik içinde bulundurmak amacıyla teşkilat kurulmasına gerek olduğunu düşünen ve bunu uygulamaya koyan Enver Paşa olmuştur. Osmanlı ordusunda başarılı olan subayları bu teşkilatta görevlendirmiştir. Bu teşkilatın başına önce Süleyman Askeri Bey getirilmiş, ondan sonra Ali Bey, Başhampa ve daha sonra da Hüsamettin Ertürk, Teşkilat-ı Mahsusa'nın başkanlığını yapmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa'yı kuran Enver Paşa, bir yandan Emir Efendi'nin İttihat ve Terakki Fırkası'nın programındaki panislamizmden, diğer yandan Ziya Gökalp'in Pan-Türkizminden ilham aldığı muhakkaktır. Osmanlı Devleti, Batılı mutlak monarşiler gibi homojen bir ulusa ve gelişen bir pazara dayanan, merkeziyetçi bir devlet olmadıklarından, 19. yüzyıl ortalarına kadar gizli bir haber alma örgütüne sahip olamamış, klasik olarak saray tarafından yapılan muhbirliklerle yetinmişlerdir. Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Terakki Fırkası'yla Enver Paşa, 1909'dan 1918'e kadar olan yönetim süresinde modern anlamda ilk Türk gizli servisini kurmuşlardır. Türk tarihinde çağdaş anlamdaki istihbarat çalışmalarına en fazla önemi veren yönetim, İttihat ve Terakki olmuştur. Amaç, dağılan Osmanlı toprağına ve devletine sahip çıkabilmektir. İşte bu örgütlerden biri, bugünkü Türk İstihbarat Örgütü MIT'in de köklerinin bulunduğu teşkilat-ı mahsusadır. Bu örgüt, ulusal bir kimlik taşır ve ülkenin dinamik unsurlarının birleşmesiyle ortaya çıkar. Teşkilat-ı mahsusanın doğuş günleri, bir ulusun ağır bunalımlı dönemlerinde ortaya çıkan ve düşmana karşı direniş örgütlerinin yapılanmalarını anımsatır. Önceleri Enver Paşa'nın, sonra İttihat ve Terakki'nin, daha sonra da Osmanlı yönetiminin devlet istihbarat servisi olarak çalışan teşkilat-ı mahsusa, 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne uzanan yolda adlar değiştirerek günümüz Türk istihbarat geleneğinin temelini atmıştır. Teşkilat-ı mahsusa ilk olarak 1909'larda şekillenmiştir. Çekirdek anlamdaki teşkilat-ı mahsusa 1911'de Bingazi'de Enver Paşa komutasında bağımsız birliklerle İtalyanlara karşı başarı göstermiştir. Birinci Balkan Savaşı yenilgisinin ardından Çatalca Savaşı'nda da başarısını tekrarlamıştır. Bu savaşta Balkanlarda baş gösteren iç hesaplaşmalar, İstanbul kapılarına dayanan Bulgarların Çatalca savunma ve saldırı savaşları sonucu sökülüp atılmasını sağlamıştır. Bu savaşta teşkilat-ı mahsusa da aktif bir şekilde rol oynamış, 15 Mayıs 1913'te Kuşçubaşı Eşref Sencer'le Binbaşı Süleyman Askeri Komutası'nda başlatılan direniş ve saldırı faaliyeti, 15 gün gibi kısa bir sürede ekibin istihbarattaki başarısı sayesinde sonuçlandırılmıştır. O tarihlerde teşkilat-ı mahsusanın başında Enver Paşa'nın dostu olan ve çete savaşlarının uzmanı sayılan Süleyman Askeri bulunmuştur. Teşkilat-ı mahsusanın ilk şekillenmesinin ve bir gizli servis haline gelmesi hazırlıkları, 1909'dan önceki yılları da kapsamaktadır. 1903-1907 yıllarında da bir takım gizli örgütlenmeler olmuş, o dönemde Eşref Kuşçubaşı'yla birkaç sürgün ve kaçak, Arabistan'da 2. Abdülhamit'e karşı ihtilalci bir komite kurmuşlardır. Arap İhtilal Cemiyeti. Teşkilat-ı mahsusa daha ziyade ordu içindeki bir hareket olarak gelişmiş olup, bu da organizasyonu hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. Teşkilat-ı mahsusa Çatalca Savaşı'ndaki başarısından sonra sadece toprak kurtarmakta kalmamış, alınan topraklar üzerinde bir de geçici hükümet oluşturulmuş, böylece 31 Ağustos 1913 tarihinde Balkanlarda ilk Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Gümülcine'de Süleyman Askeri, Batı Trakya Muhtar Türk Cumhuriyeti'nin ve Batı Trakya Muvaffak İslam Hükümeti adı altında bir hükümet kurulduğunu ilan etmiş, Cumhuriyet ve hükümeti Yunanlar ve Bulgarlar tanımak zorunda kalmışlar ve hükümet hemen para ve pul bastırmıştır. Cumhurbaşkanlığına Gümülcine Belediye Başkanı Hafız Salih Efendi getirilmiş, Teşkilat-ı Mahsusa'nın 2 numaralı adamı Süleyman Askeri de Genelkurmay Başkanı olmuş, yine Teşkilat-ı Mahsusa'dan Kuşçubaşı Eşref Sencer, Milli Kuvvetler Komutanlığı'na getirilmiştir. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kadrolarında yer alan diğer etkin kişiler Hafız Galip, Hacı Saffet Bey, Hüseyin Paşa, Mehmet Paşa, Hacı İsa Efendi, Şükrü Bey, Hilmi Paşa'dır. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 25 Ekim 1913'e kadar yaşamıştır. Teşkilat-ı mahsusanın adını İttihatçı subaylardan veteriner albay Rasim Bey'in koyduğu ileri sürülmektedir. 1913'te fiili eylemleriyle ortaya çıkan teşkilat-ı mahsusa, 5 Ağustos 1914 tarihinde Padişah 5. Mehmet Reşat tarafından onaylanmak suretiyle devletin gizli servisi olarak kabul edilmiştir. Örgüt şeklen sadrazama bağlı olarak çalışacak, elde ettiği bilgileri örgüt başkanı sadece sadrazam ve harbiye nazırına iletecektir. Teşkilat-ı mahsusa bireysel çıkışların sonucunda doğmuş bir tepki örgütüdür. Tepki Osmanlı'nın parçalanmasına karşı olup, beslenilen kaynak askeri yuvalar olup, çatısını da İttihat ve Terakki teşkil etmiştir. Kendisi de gizli bir örgüt olarak ortaya çıkan İttihat ve Terakki ile Teşkilat-ı mahsusa, zaman zaman birbirine karıştırılmıştır. Bu iki yapılanma tamamen farklı olup, biri siyasi parti olarak baskıcı rejime karşı örgütlenmiş, diğeri casusluk ve karşı casusluk amacıyla oluşturulmuş bir askeri yapılanmadır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başında ilk bulunan kişi Enver Paşa'nın ardından ikinci adam olarak anılan Süleyman Askeri Bey'dir. Teşkilat-ı Mahsusa, çete savaşı, casusluk, karşı casusluk, propaganda faaliyetlerinde bulunan, kaynağını ve köklerini ordu içinden ve dinamik genç kitlelerden alan bir gizli servistir. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 43, devamı 5. ayrımda.